biraz sorun yaratıyor ve bu id ve ego da Freud daha çok onları tartışmış. Şimdi onu bize tekrar almaya çalışalım. Yani biraz şey, soyut görünüyor aslında. soyut çok biraz sıkıcı da yapıyor ve yani Freud'un kuramı büyük saldırılara uğruyor biliyorsunuz. Çok fazla kabul görmüyor. Bir azınlık tarafından kabul görüyor. ve bu şeyde reddedilmede Freud'un kullandığı terminolojinin de bence çok büyük şeyi var, payı var. Yani das es gibi bir saçmalık ruh çözümlemede olmamalı. Yani das es, das ich denense kesinlikle dil bilgisi terimleri. Bu kadar gereksiz, bu kadar anlamsız. Yani Freud das es'i kullanırken ne düşündü? Kesinlikle fantazi kurdu biliyor musunuz? Çünkü o demek üçüncü kişi adılı. Yani onu o yüzden ruh çözümleme kuramının neresine koyabilirsin? Üçüncü tekil adıl olarak, kişi adılı olarak. O. Das es ya da id o'dan başka bir anlama gelmiyor. Doğru düz bir kavramı varsa onu koyarsın ve onunla bir kuram oluşturursun. Ben diyor, ego. Yani ego ondan sonra kendisi çözemiyor egonun ne olduğunu. Yani bu tarz bir eleştiri Freud'a ben görmedim. Aslında yani bunun yapılması gerekiyor ve bundan çıkan sonuç şu, Freud'un kuramı aslında yeni bir terminolojiyle, gerçek terminolojiyle, düzgün bir terminolojiyle yeniden toparlanmalı. Yani bu haliyle çok hantal ve kaba, ilkel aslında. Yani ne sadece yorumlanabilir, çekiştirilebilir. Doğrulamalar, yani ona yönelik doğrulamalar da, yanlışlamalar da şey, aynı problemi taşıyacaklar ve o yüzden yani Freud'un kavramlarını şey yaparak yerine Freud'un terminolojisinde yerine gerçek kavramları geçirerek onu okumaya çalışmamız gerekiyor. Ve o zaman ego yerine şey diyeceğiz. Ya us diyeceğiz, ya bilinç diyeceğiz, ya anlak diyeceğiz, ya istenç diyeceğiz. Yani çok çeşitli şeyleri kullanacağız. İd yerine id yerine ne diyeceğiz? Dürtü diyeceğiz, içgüdü diyeceğiz, istek diyeceğiz, eğilim diyeceğiz. Yani bu şey, Freud gerçekten harikalar yaratıyor. Yani o kavramlar şey olduğu için soyut, baştan sona soyut dil bilgisi terimleri olduğu için her şeyi her şeye dayandırabiliyor. Örneğin o tutkuları ben ise us ve sağduyu temsil ederdi. Şimdi bu ne kadar ayıp bir anlatım. Düşünün. O diyor yani das, es ya da id tutkuları temsil eder. Ben ise us ve sağduyu. Niye o zaman us ve sağduyu diyeceksen niye ego diye gidiyorsun? Yani üst ben diyor. O zaman bu ne demek? Us'un üstünde olan bir şey ve sağduyun üstünde olan bir şey. Bu da saçma. Bana bu kaydı dinlerler de şey, üzerine düşünürler. Yani çünkü ya us dese ya da bilinç dese ya da sağduyu dese ya da anlak dese ya da yani işte dediğimiz gibi istenç dese, duyunç dese bu terimleri kullansa ve böyle üst ben işte ego ya da id gibi gereksiz soyutlamaları kullanması çok daha iyi olacak. Freud'un kuramının %90'ı çöp. Hiçbir işe yaramaz. Yani bu id ve ego üzerine yazılan 100 sayfalık yazıda gerçekten birkaç kavramsal bağlantı dışında içerik denebilecek hiçbir şey yok. Yani okumasanız da bir şey kaybetmezsiniz, öğrenmeseniz bir şey kaybetmezsiniz. Bir deneyin. Çünkü yani burada özet var. Özete bakarsanız göreceksiniz. Hep yinelemeler, hep yinelemeler. Kendisi de yineleme olduğunu söylüyor. Ön bilinç, bilinç, bilinçsiz. Yine id ve ego bunlarla başlıyor. Ve benim bir bölümü bilinçsizdir. Bunun ne anlamı var? Egonun bir bölümü bilinçsizdir. Yani tamamen şey, boş bir anlatım.
Tanrı bilir diyor.
Hiçbir anlamı yok. Yani ben bir içerik taşımıyor, soyutlama. Ben dedik şey, şey gibi, nokta gibi ya da zaman momenti gibi her şeyi soyutlayan bir anlatım ve bunun bilinçli olup olmamasının anlamı ne? Benim bilincinin anlamı nedir? Yani ben dediğim zaman cogito ergo sum dediğim zaman o öz bilinci anlatıyorum. Ben düşünüyorum, varım vesaire. Yani kendimi düşünebiliyorum. Bu ego kendi kendisini düşünebiliyordu. Bu kadar. Yani benim bilinci, benim kendisinin bilincinde olması demek, kendisini düşünmesi demek. Kendisini nesne olarak alması demek, kendi için olması demek. Ve bu öz bilinç denen şey. Bundan başka bir içerik yok orada. Ama Freud tabii burada egoyu, bilinç, bilinçaltını da katıyor. Çünkü bilinçsiz olduğuna göre egonun bir bölümü, o zaman ego şey, bilinçaltını da kapsayan bir terim olacak değil mi? Benim bir bölümü bilinçsizdir. Bu sayfa 259'da merak eden olursa orada bakabilir. Benim bir bölümü bilinçsizdir. Tüm bilinçsiz içerik baskılanmış içerikten daha geniştir. Bu da yani artık bıktık bunlardan çünkü 1900'lerin başında da bunu söylemişti. 1923'te de bunu söylüyor. Tüm bilinçsiz içerik baskılanmış içerikten daha geniştir. Yani benim bilincimde, bilincim o kadar küçük bir bölümünü şey yapıyorum ki, yani şöyle diyelim, bellek diye bir şey vardı. Bellek, bütün deneyimleri depolayan alan dersek, bunun bilince gelen kesimi çok küçük bir bölümü değil mi? Yani şimdi sizin kafanızda şey var, yüzlerce film var, yüzlerce ya da binlerce makale, roman, ya da bilimsel bilgi içeriği var. Bunların hepsini aynı anda bilince getirme şansımız yok değil mi? Bir filmin, 100 dakikalık bir filmin bütününe bilince getirme diye bir şeyimiz yok. Yani ancak küçücük, minnacık bir kesimini şey yapabiliriz. Şimdi bu, hala bunu ilerlemesinin bir anlamı yok. Yani bilincin, tüm bilinçsiz içerik baskılanmış içerikten daha geniştir. Tabii ki. Baskılanmış içerik neydi? Bilinçsiz içeriğin ön bilinçli olmayan ya da bilince gelmeyen kesimiydi. Baskılanmışın anlamı buydu. Hı? Yani şimdi benim anımsamadığım, şu an düşünmediğim ama kolayca düşünebileceğim, baskılamadığım içerik var. Değil mi? Dün ne yaptım, evvelsi gün ne yaptım filan ya da yani bunları söylemesine ben şey yapamıyorum, anlamayamıyorum. Direnç benden kaynaklanır ve ona aittir diyor. Yani direnç benden kaynaklanırsa, şimdi bu da yine çok şey, geniş bir anlatım. Ben bilinçli mi bilinçsiz mi bilemeyeceğiz. Direncin bilinçli mi bilinçsiz mi olduğunu söylemiyor bu. Çünkü ben dediği şey bir parça bilinçli, bir parça bilinçsiz. Dolayısıyla direnç şey, tamam benden kaynaklanır ama bilinçli mi olur, bilinçsiz mi olur? Şey, ayarlanmış, tamam, sağ ol. Bu da şimdi, yani şunu Freud bu konularda bizi aydınlatmıyor. Aydınlatmasını da beklemiyoruz aslında. Yani istenç konusunda, dünç konusunda, ego konusunda ya da bu tür şeyler konusunda Freud'un kuramı şey değil, ilgili değil. O diyor, yani it ruhsal yapının bilinçsiz davranan parçası. It denen şey, bilinçsiz davranan parçası. Bu ne demek? Bu da güzel bir anlatım değil. Yani bu Freud'un kendi şeyi, sayfa 263'teki anlatımı, 263, isterseniz orada yani kontrol edebilirsiniz. Bilinçsiz davranan parçası ne demek? dürtüsel davranan o. Bana bir şey anlatmıyor. Yani bu bir içgüdü varsa, içgüdü bilinçsiz davranır mı? İçgüdü kendine bilince gösterir. Yani ben şunu ya da bunu isterim. İçgüdüsel. İçeriden gelen bir güdü. Bunun bilinçsiz olması diye bir koşul yok. O zaman idi bilinçaltıyla mı özdeşleştiriyor? Çünkü bilinçsiz davranma diye yani bir şey ben istiyorum. Neden istedim? Şimdi susadıysam şeyi biliyorum. Neden su istedim? Çünkü susadım. Burada bir şey yok. Kapalık yok değil mi? Ama bir şeyden korkuyorsam, örneğin kediden korkuyorsam ya da bir kuştan korkuyorsam, böyle bir tuhaflık varsa, buradaki güdü şey değil. Yani o korkuya neden olan güdü bilinçli değil. Bu bir içgüdü değil. Ama içeriden geliyor. Aslında belki de dışarıdan geliyor gibi görülebilir. Çünkü korku nesnesi kuş ya da dışsal bir nesne. Yani burada orada şey var, bilinçaltının etkisi var ve bilinçaltının idle eşitlenmesi biraz şey, yine olacak bir şey gibi görünmüyor. Bilinçaltı ve id eşitme. Eğer içgüdüleri idle eşitlersek ya da bağlarsak, yani id içgüdüleri kapsıyor dersek, o zaman burada şey de demek zorundayız. İd aynı zamanda şey de kapsıyor. Bilinçaltını da kapsıyor. Garip. Yani bunları ayırmıyor. Bunları aynı yere sokmanın bir anlamı yok. İnsan içgüdüleriyle de davranabilir. Bilinçsiz dürtülerle de davranabilir. Ama davranış derken davranış sözcüğünün eylemden farkına dikkat edin. Davranış istençle yapılan bir şey değil. Yani davranışın şeyinde güdüsü olarak istence söyleyemeyeceğiz. İstenç bilinçli, düşünceye dayalı ve özgür eylemi anlatıyor. Yani istenci eylemle bağlıyoruz. Güdüyü eylemle bağlamıyoruz. Güdüyü davranışla bağlıyoruz. Davranış ve eylem arasındaki fark şey gibi, insanla hayvan arasındaki fark gibi. Yani hayvan davranır, insan da davranır. Yani insanın hayvansal yanı var ya da doğal yanı var ve davranışlar. Ama örneğin bir insan özgürlük için diyelim bir kavga veriyorsa ona davranış diyemeyiz, ona eylem deriz. Doğru mu? Eylem özgürlükle ve istençle bağlantılı, dolayısıyla bilinçli. Yani şimdi burada bir şey, id ve ego'da en önemli kavram, bütün yani çalışmanın en önemli kavramı bilinçsiz suçluluk duygusu. Bunu anlamaya çalışalım. Bunu anlayabilirsek bu Freud'a o konuda teşekkür edeceğiz. Onun dışında sadece zamanımızı aldığı için yani ve boşuna uğraştırıyor.
Ama şu bizi değil de bütün her psikanalizde bir şey.
Gereksiz yani ya, şey çok boş. Egonun, idin altına avucu her şeyi yığmak. O soyut adlandırmaları kullanmak. Onlar bir şey öğretmiyor ki. Yani hatta belki de uygulamayı zayıflatıyor ya da zorlaştırıyor da olabilir. Dediğim gibi Freud şey değil. Çok evrensel bir kabul gören bir düşünür değil ya da psikop değil ya da psikiyatrist değil ama uygulayımı işe yarıyor. Sonuç alınıyor açıkça. İnsanlar iyileşiyorlar. Kurtuluyorlar şeyden, patolojilerden, hastalıklardan kurtuluyorlar Freud'un yöntemi. Ama o yöntem şey, baskı ve direnç ve bilinçaltı ve özgür çağrışım. Bu 4-5 terim çevresinde dönüyor. Yoksa yani gerisi çok fazla şey değil, işleyen bir kuram değil. Kendisi de zaten her yerinin çok sağlam olduğunu söylemiyor. Şimdi ben ideali, örneğin şöyle bir şey var. Yine benim içerisinde bir ben ideali ya da üst ben kapısı vardır. Benim, şimdi bu da değil mi? Biraz böyle şey gibi ilkokul çocuklarının söyleyebileceği bir anlatıma benziyor. Benim içerisinde ben ideali ya da üst ben kapısı vardır. Ben diye bir şey var. Onun içerisi var. Orada bir de böyle şeyler var. Oyuncaklar var. Ben ideali ya da üst ben. Evet. Üst benin bilinç ile bağıntısı örtüktür. Bu da şey yine güzel bir bağlantı. Üst ben bilinç ile bağlantısı örtük. Yani üst ben bilinç ile bağlantısı kapalıdır. Üst ben bilinçsizdir demek istiyor. Tabii üst benin ne olduğu konusunda bir şey yok, tanım yok. Üst benin çıkarsaması. Şimdi ilkel oral evrede nesne yatırımı ve özdeşleşme birbirlerinden ayırt edilmezler. Bu Freud'un yine anlattığımı. Nesne yatırımı ve özdeşleşme. Neydi bunun? Bunun anlamı şu. Oral evrede nesne yatırımı demek, nesneyi yemek demek. Yamyamlık davranışı. Yani tam özdeşleşme. Nesneyle özdeşleşme. Eğer bu evrede bir ego mu diyeceğiz? Bir ego diyelim, evet. Çünkü bu insanla ilgili bir şey. Yani ego, bebek egosu, çocuk egosu olsa, bir nesneyi istiyorsa, ona yatırım yapıyorsa onu yiyor. Özdeşleşme o şekilde sağlanıyor. Bunu geçen hafta konuşmuştuk. Şimdi bir daha bakayım. İlkel oral evrede nesne yatırımı ve özdeşleşme. Nesne yatırımı ve özdeşleşme birbirinden ayırt edilemezler. özdeşleşme burada yeme oluyor. Daha sonra nesne yatırımları O'dan doğar. İd'den doğar. Daha sonra nesne yatırımları O'dan doğar. Yani bu daha sonra neden sonra onu biraz çıkarmak zor. Ve zayıf ben erotik nesne yatırımlarını onaylar ya da baskılar. Şimdi ego diyor, zayıf ben diyor burada. Bu da enteresan bir şey. Erotik nesne yatırımlarını onaylar ya da baskılar. Yani bu da yine bir genelleme. İnsan düşünerek bazı isteklerini yerine getirir, engellemez, bazılarını frenler. Şimdi vazgeçme. Burada problem vazgeçmeyle ilgili Freud'a göre bir şey istemekten vazgeçtiğin zaman nesne bende bir kuruluşu nesnenin bende bir kuruluşu ortaya çıkıyor. Yani bunun anlamı şu, bir şey realitede bir şeyden vazgeçtiğiniz zaman onu idealitede kazanıyorsunuz. Vazgeçme dedi ya, zayıf ego şey yapar, erotik nesne yatırımlarını onaylar ya da reddeder ya da baskılar. Baskılanan şey ya da vazgeçilen nesne bu sefer egoda yeniden kuruluyor. Ama egoda kurulması şey demek değil mi? Düşlemsel, fantazi ya da ideal olarak kurulması. Sürecin düzenini bilmiyoruz diyor. Ondan sonra Freud şey yapıyor, büyük bir önerme getiriyor. Karakter vazgeçilmiş nesne yatırımlarının bir tortusudur diyor. Yani bu şey anlamlı olabilir ama yine daha açık nasıl daha açık anlatılması gereken bir şey. Karakter, insan karakteri vazgeçilmiş nesne yatırımlarının tortusudur, birikimidir, kalıntısıdır. Yani bir insan, bir ego ya da bir kişilik vazgeçtiği nesne yatırımları tarafından belirleniyor. Yani herkesin kimliği şey özgünlüğü şeye bağlı. O vazgeçtiği nesne yatırımı.
İçgüdüden kurtulmuyor mu bu hocam? Vazgeçtiği nesne derken hani içgüdüden, içgüdü nedeniyle vazgeçtiği. Görünce vazgeçtiği şeyden.
Evet. Ama yani içgüdüden kurtulmuyor. Nesneden mi kurtuluyor? Ya da nesneden vazgeçiyor. İçgüdüden vazgeçmiyor. Vazgeçemez içgüdüden.
İçgüdünün işaret ettiği nesneden.
Evet.
Vazgeçtiği özgürlüğü diyebilir miyiz?
Şimdi
karakter nasıl orada tortusu?
Evet. O zaman bir satır daha okuyayım. Nesneden vazgeçme denen şey şu. Nesneyi içselleştirme. Yani dışsal olarak elde etmek, real olarak elde etmek yerine nesne içselleştirme. Yukarıdakiyle aynı. Şeyde kuruyor dedik ya. Dedi ya egoda kurar. Bende kurulur nesne. Nesneden ego nesneden vazgeçtiği zaman yani onu elde etmekten vazgeçtiği zaman erotik nesneden vazgeçtiği zaman onu ideal olarak kendi içinde kuruyor diyor. O zaman içselleştirme. Benim nesne olması diye bir şey var. Nesne libido, narsistik libidoya dönüşür. Burada libido şimdi yine şey yaptı. Narsisizme döndü. Çünkü narsisizm, ikinci narsisizm buradaki şey. İkinci narsisizm şeydi. Nesneden vazgeçen libido şeye geri dönüyordu. Egoya. Kendine geri dönüyordu. Bu şimdi benim nesne ile özdeşleşmeleri kişilik bölünmesinde çoklu kişilik bölünmesine ya da çoklu kişiliğe yol açabilir diyor. Şimdi bunlar burada çok az anlamlı şey bulabildik değil mi? Yani bir özdeşleşme var. Nesneden vazgeçildiği zaman o nesne ideal olarak bilinçte fantazi biçiminde kuruluyor ya da içselleştiriliyor. Nesne libidonun narsistik libidoya dönüşümü eşeğsizleştirmeyi dolayısıyla yüceltmeyi getirir. Yüceltme şeyde egonun idin libidonun hedefinden saptırılması, başka bir hedefe yöneltilmesi. Bu eşeğsizleştirilme ya da eşeğsizleştirme denen şey, deseksüalizasyon. Yüceltmenin anlamı bu. Yani erotik bir istek var. O istek şey oluyor, yasaklanıyor ya da vazgeçiliyor ve onun yerine o kişi şair oluyor ya da müzisyen oluyor.
Duyunç yoluyla bu vazgeçme oluyor değil mi hocam?
Bu vazgeçme
sansürlü diyor.
Ego yoluyla oluyor diyor. Tabii duyunç yoluyla. Yani çünkü şey ama orada Orada şimdi bu duyunç yoluyla olduğu zaman burada psikolojik ya da patolojik bir durum yok. Yok, baskılama yok. Yani duyunç yoluyla olduğu zaman hiçbir şekilde baskılama yok. Bir şey diyorsunuz ki onu isteme. O zaman orada şey olmaz. Yani yüceltme de olmaz. Karışıklık burada. İnsanlar erotik isteklerinden bilinçsiz olarak vazgeçiyorlar ya da vazgeçtik. Yani vazgeçmelerinin belki de vazgeçmediklerini sanıyorlar. Ona da geleceğiz ama burada şey, yüceltme denen şey onu getirdi. Orada yüceltme şey oluyor yani. Yüceltmenin bilinçsiz olması gerekir. Bilinçli olarak yüceltemezsiniz. Yani ben bu insanı seviyorum ya da bu nesneyi istiyorum ama onu elde edemeyeceğim, öyleyse şair olayım. Böyle bir bilinçli bir şey değil, sapma değil yüceltme. Bilinçsiz olarak olan bir şey. Şimdi bunlar bilen insan bu tür tuzaklara düşmez artık. Yani bu psikanalizin, psikanalizi bilen bir kişi gerçekten karşılaştığı zaman yaşamda bu tür buradaki durumlarla onları önceden şey yapar, bilir. Yani bilmesi gerekir, bilir mi? Yani saf bir insan şey yapabilir, bir erkek bir kızı seviyor, o kız ulaşamıyor ama ona ulaşmanın yolu olarak işte ona şiirler yazma, ona şarkılar besteleme gibi bir yola başvurabilir. Burada bir şey var, yüceltme var. Ve bu bilinçsiz. Yani yazıyor şiirleri ya da besteleri yapıyor ama orada bir libido kayması olduğunu onu bilmiyor. Yapabiliyor mu?
Şiir, şarkıları, libidonun kayması mı yaptırıyor?
Evet, yüceltme öyle. Yani eğer bütün insanlar hedeflerine ulaşsalardı bu kurama göre o zaman yüceltme olmazdı ve o zaman böyle yüceltmeye bağlı bir sanat olmaz. Bütün sanat yüceltmeye mi bağlı? Romantik sanat yüceltmeye bağlı ama klasik sanat öyle bir libidinal sapma ya da libidinal bir yüceltmeden kaynaklanıyor diyemeyiz. Yani o klasiğin rasyonalizmi ölür. Çünkü klasik sanatın şey olması gerekir, özgür sanat olması gerekir. Yüceltmeden ortaya çıkan sanat, tutkuya bağlı sanat, romantik sanat. O özgür değil. Onun büyük kaynağı odur diyor. Sayfa 207'dir yani sayfa 70'te. Libidonun büyük kaynağı iddir. Libido dediği şey istek. Ve karakter oluşumu konusu. Şimdi karakter oluşumunu Oedipus kompleksi belirliyordu. Onu geçen hafta konuşmuştuk. Oedipus kompleksi karakter olarak, kişilik olarak onu belirleyen süreçti. Ve orada evet bunu ben idealiyle bağlıyor Oedipus kompleksini. Ben idealinin doğuşu bireyin ilk ve en anlamlı özdeşleşmesinin anne baba ile özdeşleşmenin sonucudur. Ben ideali anne baba ile özdeşleşmeden doğuyor diyor. Yani bunu kabul muyuz? Ego ideali dışarıdan kazanılan bir şey çocuk için. Yani ona verilen değerler, ona şimdi 5 yaşında, 6 yaşında, 4 yaşında bir çocuğa, bebeğe daha doğrusu çocuk da bebeğe değerler vermek çok kolay. Yani her şey verilebilir. Dinsel değerler verilebilir. O İşte ideolojik değerler verilebilir, ulusal değerler verilebilir ya da daha başka değerler verilebilir ve o bilinç sorgulayıcı değil. Sorgulayıcı olması şey demek, reflektif olması demek, kendi içine dönebilmesi demek ve o dolaysızlık aşamasından sonra yani çocuğun bilincinin programlanması, çocukta duyunç fonksiyonsuz bir şekilde yer alıyor. Yani önemli. Duyunç ne zaman tamamlanıyordu? Duyunç gelişimi 18 yaşında. 18 yaşından sonra neredeyse şey, yani duyunç artık sanki şey gibi doğru çalışıyormuş. Doğru çalışması diye bir şey belki de söz konusu değil ama çalışması diye bir şey söz konusu. Yani 8-9, 10, 12 yaşlarındaki çocuklar, yani okul sıralarındaki çocuklar, onlara verilen her şeyi sorgulamadan kabul ediyorlar, değil mi? O hatırlıyor musunuz? İlkokul yıllarında herhangi bir şeyi sorguladığınız ulusal değerler ya da dinsel değerler konusunda. Ulusal değerler verildi bize. Şey verilmedi, dinsel değerler verilmedi okullarda. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Bayrak değerlidir, ulusal marş değer, milli marş değerlidir, işte Atatürk değerlidir. Bir sürü değer, böyle hep gururumuz, gurur duyduğumuz, bizi yücelten ve sevdiğimiz, saydığımız şeyler öğretildi bize. Onları sorguladık mı? Sorgulamadık. Ben sorgulamadım. Yani Atatürk'ü sorgulamak ya da, yani bu reddetmek anlamına gelmiyor. Herhangi bir şekilde sorgulamak. Acaba bu doğru mu? Acaba bu ne oluyor falan? Yani bunları ne olup bittiğini anlamıyoruz. Çünkü şey yok. İçe yansıma yok. Ya da refleksiyon, o derin düşünme yeteneği yok. Ya da duyunç yok. Yani duyunç, egonun kendine nesne olması. Orada bizim ego dediğimiz şey değerlerimiz oluyor. O değerleri, bize dışarıdan verilen değerleri onları sorgulamak. O şeyi yapamıyoruz. Yunanlılarda klasik dönem Yunanlıları da Hegel'in anlatımıyla şeydi, duyunçsuzdu. Yani orada onların yapmadıkları şey sorgulamaydı. O zaman ben ideali denen şey ya da üst ben denen şey, bu anne baba ile özdeşleşmeden kalıt alınıyor. Ve Ödipus kompleksinin bir şeyi, artı. Yani o idealler, karakteri veriliyorsa, o idealler anne babadan ya da öğretmenlerden, daha başka otoritelerden alınıyor. Normal mi? Ya bu şey doğru görünüyor bu. Ve üstten ideali, üst ben diyor, Ödipus karmaşasının çözülüş ürünüdür. Çözülüş derken onun tamamlanması ve sonlanması. Onu kastediyor. Yani yıkılması değil. Orada şey var, bir erkek ve dişi karakterinin kazanılması süreci var. Modern toplumda.
Ya anneyle özdeşleşiyor ya babayla demiştik. Evet. Çünkü iki karakter taşıyor erkek burada. Ya babanın sevgisini kazanmak için anne gibi davranıyor. Evet. Şeyini göze alıyor.
Evet.
Rolünü ya da babanın düşmanlıktan çekiyor şeyini, babaya karşı olan durumunu ve özdeşleşiyor. Birinden birisi bu karakterlerin yeğen oluyor demiştik, evet.
Yani, evet, baba ile özdeşleşme.
O sağlıklı bir gelişme.
Şimdi erkek çocuk için, erkek çocuk anne için bir nesne yatırımı ve baba ile bir özdeşleşme geliştirir. Baba ile özdeşleşme ve anne için. Baba ile özdeşleşme aynı zamanda da şey var, babaya düşmanlık faktörü de var. Ve dolayısıyla baba ile ilişki iki değerli, ambivalent bir ilişki, sevgi nefret ilişkisi. Bunlar daha önce Freud göstermişti ya da içgüdüler üzerine denemede sevgi nefret duygusu, yani iki değerli içgüdü örneği olarak sevgiyi veriyordu. Çünkü nefrete dönüşebiliyor. Burada da onu kullanıyor. Yalın olumlu Ödipus karmaşası, babaya karşı iki değerli tutum, ambivalent tutum, anneye karşı salt sevecen nesne ilgisi var. Bu normal bir şey. Durum. Şimdi Ödipus karmaşasının yıkılışı, anneye yönelik nesne yatırımından vazgeçme. Artık anne, anne olarak tanınıyor. Burada şey var. Karakter kazanılıyor. Yani normal birey, modern birey, hatta bir anlamda biraz ön modern bireyde de bu özellik var. Anneyi eşeysel nesne olarak görmüyor.
Tabu ve töre de burada rol oynuyor değil mi hocam?
Evet. Yani burada anne olarak nesne yatırımdan vazgeçme diyor. Ve burada ya anne ile özdeşleşmenin ya da baba ile özdeşleşmenin güçlenmesi oluyor. Burada şey var, iki yanlılık var. Yani erkek çocuk babayla da özdeşleşebilir, anneyle de özdeşleşebilir. Ve anneyle özdeşleşmesi onu şey yapacak, bir bakıma eşcinsel diye doğru kaydıracak. Babayla özdeşleşmesi normal olan kişiliği kazandıracak. Ve Ödipus üst ben ya da ben ideali bu da tamam şeyden dışarıdan kazanılıyor dedik. Yani Freud bunun en gerçek kökenini şey yapmıyor, incelemiyor. Üst, ben idealinin nereden kazanıldığı. Çünkü yani toplumdan alınan bir şey tamam ben ideali toplumdan alınıyor. Ama topluma nereden geliyor diye de sormamız gerekiyor. Yani toplum onu nereden kazanıyor? Çünkü toplum dediğimiz ya da insan grubu dediğimiz yapı ya da kalabalık örneğin 50 bin yıl önce ya da 60, 70, 80 yani Homo sapiens'in gelişiminin başlarındayken henüz kendi içinde öyle ideal olacak değerler taşımıyor. Orada filogenesis diye bir şey var. Yani soy gelişim. Freud şimdi buradakiler ontogenesis. Yani bu konu önemli aslında. Belki burada bunu almak işi biraz daha fazla karıştırmak olacak ama bu ego idealinin içeriğinin belirlenmesi soy gelişimi ilgilendiriyor. İşte totem ve tabuda falan. İnsan soyunun gelişmesi sırasında bu idealler belirleniyor ama burada onu almıyor. Burada sadece bireysel gelişim açısından, bireyin gelişimi açısından o da ontogenesis denen şey. O açıdan alıyor ve bireysel birey kendi gelişiminde bu ideal değerleri, normları şeyden alıyor. Dışarıdan anne, baba vesaire. Bu bir yere varmıyor. Yani bunları dediğim gibi bunlar zaman kaybı gibi görünüyor. Fazla bir şey öğretmiyor bize. Bir içgüdü var diyor Freud. Bu da şey, çok güzel bir başlangıç değil. Eşeysel içgüdüler, eros. İkincisi ise ölüm içgüdüsü. Bu sayfa 277'de. Şimdi, eros dediği yaşam içgüdüsü, soğuk değil mi? Orayı açalım mı? Açarsak cereyan yapar ve belki şey olur. Aslanamıyorsunuz.
Kapatmıyorlar.
Eşeysel içgüdüler ve ölüm içgüdüsü. İki içgüdü sınıfı var. Eşeysel içgüdüler, eros ve ölüm içgüdüsü. Bunları şey yapacağız. Yani şu ana kadar bir şey öğrenmedik. Sadece şey. Biraz daha böyle dinlerseniz herhalde uyuyacaksınız hepiniz. Ha?
Ölüm içgüdüsü. Evet. Yanlış demiştik ama.
Evet. Yani, böyle bir şey.
Bir şey
evet.
Ölüme mantık.
Böyle geldi şey var. Ölüme doğru varlık var. Science und Kürte.
Kendimizi otomatikman istiyoruz. Biz evet.
Onu söylüyor Freud. Yani bir yerde şey. Yaşam içgüdüsü engellenmemiş asıl şeyse içgüdüyü anlatır. Ölüm içgüdüsü görevi örgensel yaşamı dilimsiz duruma geri götürmektir. Ölüm içgüdüsünün şimdi bunlar saçma, gerçekten saçma. Yani böyle bir içgüdü var ve bizi bedeni ya organizmayı şey moleküler duruma götürmek istiyor diyor Freud. Şimdi bir içgüdü olmasına gerek yok. Yani bu kimyasal bir şey. Bir beden öldüğü zaman zaten moleküler ya da şey inorganik duruma geçiyor ve dağılıyor, bozuluyor. Yani bunların
ölümden kaçış yok mu?
Hı? O ölümden kaçış, ölüm işte, şimdi aslında burada Freud her şeyi karıştırıyor. Yani şimdi insanların saldırganlık var. Saldırganlık nereden geliyor? Saldırganlık şeyden geliyor. Bu bilinçli saldırganlık ve bilinçsiz saldırganlık. Şimdi Freud'un konusunu, alanına giren şey bilinçsiz saldırganlık. Bilinçsiz saldırganlık bilinçsiz nefretten gelir. Bilinçli nefret olur mu? Olur. Yani birisi haksızlık yapmıştır ve o haksızlıktan hak nefretin kaynağı aslında şey hak kavramıyla ilgili. Yani eğer haksızlığı algılarsanız nefret etmemeniz olanaksız olur. Yani bir insanın bir başkası tarafından bir başkasının haksızlığına uğraması kesinlikle nefret yaratıyor. Ve bu bilinçli nefret. Şimdi patolojik olan şey, bir şeyden nefret ediyorsunuz ama o nefretin nedenini bilmiyorsunuz. Bu oluyor mu? Oluyor. Bir şeyden korkuyorsunuz, o korkunun nedenini bilmiyorsunuz. Şimdi burada işi kolaylaştırmak için ve Freud'dan belki de yarar sağlayabilmek için yapılacak şey temel, ya birbirine bağlı kavramları birbirine bağlamak. Nefret kavramıyla bağlı olan şey, kavramlar, onları söyleyebilir misiniz?
Sevgi.
Doğrudan da negatif olarak. Nefret kavramı gerçekten çalışmamızın anlamı buna bağlı. Bağlantılı. Ama şey, bilinçsiz nefret. Nereden geliyor?
Baskılanmış o zaman.
Korku.
Nereden?
Korku, endişe.
O zaman bilinçsiz korkudan gelmesi gerekiyor. Korku nedir? Freud bilinçsiz endişeden söz ediyor bir yerde. Endişeden söz ettiğini gördünüz mü? Endişe, zaten angst, bu şey, bilinçsiz ol, yani bunu bilinçli endişe yine problem değil. Ayı düşman olarak görmekten gelebilir. Narsisizmden gelebilir. Başka hiçbir yerden gelemez.
Ölüm korkusundan gelebilir.
Ölüm korkusu neden gelir? Yani kimse doğal olarak öleceğinden korkmuyor. Hepimiz öleceğiz. Ve bu bizde en küçük bir şekilde korku yaratmıyor. Yaratıyor mu? Düşünün. Ya 50 sene sonra hiçbirimiz olmayacağız. Bu şey yapıyor mu? Bir korku yaratıyor mu? Yaratmıyor. Ve buna yani burada şey ölüm korkusu varsa o şey bilinçsiz, yani ölümden kork, genel olarak korku bu. Ölüm korku zaten şey, yok olmayla ilgili olan bir şey. Yani korku, ölüm korkusu yanmasından da korkabilir. Bir hayvanın onu ısırmasından da korkabilir. Her durumda şey var, bir yok olma bağlantısı var. Ama şey diyemeyiz galiba, yani korku doğrudan doğruya ölüm korkusudur demek doğru olmaz. Abartma olur.
O zaman şimdi aynı kaldığımız yerden...
Narsisizm bir tür şey, şizofrenik durum. Neden? Çünkü realiteden çekiyor libido kendine, bütünüyle egoya döndürüyor. Ve bu şey, ikinci narsisizm değil şey ama şizofrenik durum. Şimdi, paranoya da var burada. Niye paranoya var? Egonun karşısındaki varoluş alanı ya da egonun karşısındaki alan bütününde egoya, egoyla karşılık içinde duran bir alan ve egonun oradan çekildiği bir alan, yani düşman bir alan. Böyle bir durum kurgulayabilir miyiz? Ego kendini bütünüyle dışarıdan çekti. Niye çekti? Çünkü onu reddetti. Yani dışarısı bütünüyle başkalaştı. Freud burada bir özel şizofreni türünde bundan söz ediyor. O kadar tekniğine girmiyoruz şu anda ama yani onu bulamayacağım ama bu bir tür şizofreni. Ya da şizofreninin genel doğası da diyebiliriz. Şizofreni de realiteden çekildiği için ego, şey libido, o realiteyle ilişki, dostça bir ilişki değil.
Ego da çekilmiyor mu realiteden?
Ego'ya dönüyor. Libido, ben yatırımını, yatırım yapıyor normal olarak. Yani realiteye yatırım yapıyor ya da realitede belli nesnelere... Freud nesne diyor, yani bu nesne... şey, başka insanlar, yani erkekler için kadınlar, kadınlar için erkekler. O yatırımlar, sevgi ilişkisi, yani o erotik istek de diyebiliriz, erotizm de diyebiliriz ama Freud onlara şey diyor, nesne diyor. Yani belki biraz şey, gereksiz bir terim kullanıyor. Şey olması, ego, libidonun başka egolardan vazgeçip kendine dönmesi, ikinci narsisizmin yaratılması aynı zamanda bir paranoid durum. Paranoya. Paranoya, paranoyayı nefretle bağlayabiliyor muyuz?
Alınganlık. Kızgınlık. Buradan sana çıkarabiliyor muyuz? Yani bunlar şey, bilinçsiz. Korkudan değil. Nefret ve korkuya bağlayabiliyor muyuz?
Korku.
Bu bilinçsiz. Zaten bilinçsiz korku değil mi?
Korku değil de kanı yani.
Realiteden korkmuş. Sinofrenler korkmaz mı?
Korkuyor. Sinofren, şizofren niye korkmasın? Yani çünkü şizofreni realiteden çekiyor kendini ve realite şizofreniye
korku.
Acayip
korku. Paranoya vardır
şizofren. Paranoya var mı?
Paranoya korku demek. Paranoya tabii. Paranoya normal olarak nötral bir şeyi egoyu düşman olarak görmek demek. Yani birisinin seni öldüreceğini düşünüyorsun paranoya da. O anlamda korku var.
Tabii. Korkutacak
sanki. Paranoya şey, yani kovalanma şeyi, duygusu. Birileri beni kovalıyor. Hep arkamda birileri var. Beni öldürecekler. Şimdi normal sağlıklı egoların bunu yaşaması ya da empatisik o kadar kolay değil sanıyorum. O yüzden takılıyoruz zaman zaman.
Hayvanlarla ısırılma korkusu.
Fobi ayrı. Paranoya ve fobi. Yani ikisi aynı şey değil. Fobi. Bu paranoya da fobi, şimdi o fobi ayrı bir şey. Paranoya da belirsiz bir şey var, yok olma, yok edilme korkusu var. Dolayısıyla nefret de var, saldırganlık da olacak ama fobi de şey var, yani belirli bir tikel bir hayvandan ya da nesneden duyulan bir şey var, korku var. Agorafobi, ne demek?
Fidaldan.
Evet, o nereden geliyor değil mi? Tabii bunların da şeyi var, etiyolojileri var ya da açıklamaları var. Onu şu an hatırlayamayacağım ama nefret, saldırganlık ilgilendiriyor burada. Bu şeyden, şimdi şöyle bir şey var, bu Freud'dan yararlanmanın belki de bir yolu bu. Yani normal, modern insan, özgür insanın bu tür kurallarının olmaması gerekir. Ve o zaman Freud'un bütün ruh çözümleme kuramının nesnesi olan insan aslında özgür olmayan insan. Yani şey, ön modern topluma ait olan insan. Ve hatırlarsanız Freud'un yaşadığı dönem Victorian dönem olarak biliniyor. Ya da o Victorian dönem değil tabii ya, 1900'ler. Ama o dönemin Avusturya'sının öyle bir şeyi var. Katolik Avusturya'da öyle bir aşırı ahlakçılık eğilimi var ve insanlar, yani genç kızlar özellikle, moral baskılar altındalar, büyük kınamalar altındalar ve bu o dönemde özgür. Bugün aradan 100 yıl geçti. Kültür çok özgür oldu, özgürleşti ve o psikolojik şeyler rahatsızlıklar o oranda azaldı aslında. Ama başka türlü problemler çıktı. Belki de arttı gibi görünüyor.
Çok fazla.
Evet. Burada saldırganlık, şiddet buraya giriyor değil mi?
Evet.
Para şey, bağlantılı terimler. Öfke, nefret. Genel olarak nefret. Bu şeyden geliyor. Yani düşman arama ve düşman yaratma eğilimi var. Korkuyorsunuz diyelim, bir korku var. Ve o korkunun nesnesi bilinmiyor. Genel olarak belirsiz bir nesne, yani nesnesiz bir korku saçma. O korkuya bir nesne bulmak şey olabilir. Korkuyu
somutlaştırır
ve en azından artık o belirsizlikten çıkar ve belki de belli bir rahatlık da getirebilir. Ama yine de şey, orada da yüceltmedekine benzer bir hedeften saptırma oluyor. Çünkü genel olarak bir şey var, bir korku var, belirsiz bir korku. Ve o korku işte kapitaliste yöneltilebilir ya da faşiste yöneltilebilir ya da kapitalist onu şeye yöneltebilir, işte komüniste yöneltebilir. Yani buralarda şey var, şimdi McCarthy dönemi Amerika'daki, yani bu bir tür paranoya dönemi. Efendim?
Şimdi de o McCarthy'ye benzetiyorlar şimdiki.
Tabii, yani şimdi de şey var, öyle bir, ama iki taraflı bunlar. Yani tek taraflı değil. Sadece McCarthy'nin düşman görmesi değil, McCarthy de bir başka karşı tarafın hedefi ya da düşmanıydı. Yani bunlar burada paranoya ya da ona bağlı bütün donatım iki taraflı, iki tarafta da var gibi görünüyor. Şimdi şöyle bir ekleme yapalım. Eğer insanlar bu özelliği kolektif olarak taşıyorlarsa, yani saldırganlığı, korkuyu, nefreti, yok etme isteğini, Freud bunlara ölüm içgüdüsü diyor. Yani ölüm içgüdüsü altında toplananlar bunlar. Şimdi bunun yaşamı inorganik bileşenlerine götürme gibi bir şey yok. McCarthy öyle bir şey anlaşılamıyor. Ölüm içgüdüsünün denetimindeyse McCarthyizm, ki öyle orada o şey değil, yani inorganik süreçleri hedefleyen bir eğilim değil. Orada önceden var olan bir yok edicilik, yok etme eğilimi McCarthy'nin şeyinde, bilincinde ya da McCarthyizm bilincinde ideolojik bir içerik tarafından kullanılıyor. Ya da ideolojik bir biçim tarafından kullanılıyor. Çünkü ideolojide de düşman var. Yani bu modern kültüre ait saymazsak şeyi, psikopatolojiyi, çünkü modern kültürde birey özgürdür diyoruz ve özgür birey baskılanmayan birey, baskıyı yaşamayan birey, baskıyı olanaksız kılan birey. Yani özgür birey hiçbir zaman baskılanmaz. O moral olarak davranır ve davranışlarını bilinçli olarak denetler. Öyle bilinçsiz oyunlara düşmez, tuzaklara düşmez. Ama özgür olmayan toplumlarda, o özgür ön modern evrede, yani burada soyutlama yapıyoruz. Realitede böyle bir soyutlama, realitenin buna tam olarak karşılık düştüğünü düşünemeyiz. Ön modern durumda, yani özgür olmayan bireylerin toplumunda insanlar önemli ölçüde baskılanacaklar. Yani bilinçsizce içgüdüleri hedeflerinde engellenecek. Baskılama
düşmanlığı getiriyor.
Evet, baskılanan içerik bütün bir, ya milyonlarca insanda işlediğine göre onların genel bir bileşenini oluşturuyor ya da genel bir, yani evrensel bir yanını oluşturuyor. O kültürün temel özelliklerinden biri. Yani diyelim ki Avusturyalılar Katolik oldukları için şey yapıyorlar, kendilerine o ego idealine göre kınıyorlar ve hepsinde bir suçluluk duygusu var. Suçluluk duygusu onları düşman aramaya götürüyor, hedef aramaya götürüyor. Yani kendi suçluluk duygusu şey değil, saldırganlık duygusuyla ya da saldırganlık eğilimiyle birlikte gider dersek diyebilir miyiz? Suçluluk ve saldırganlık birlikte gider mi? Ben suçluysam, yani bilinçsiz bir şekilde kendimi suçluyorsam, bu Freud'un son bölümde özellikle vurguladığı ve esas ortaya aldığı nokta bu. Eğer ben kendimi suçluyorsam ve bunun bilincin, yani bu suçluluk duygusunun nedenini bilmiyorsam, yani bu bilinçsiz bir suçluluk duygusuysa, kesin ve kesin olarak kendime yönelik bir saldırganlık duygusu da geliyor bunun yanına. Çünkü suç şeyi getiriyor, kendini cezalandırma isteğini getiriyor. Yani kendini suçlama duygusu, kendini cezalandırma duygusunu da getiriyor. Ve ceza, kendine yönelik ceza şey de olabilir. Yani ona kendine yönelik saldırganlık da diyebiliriz. Diyebilir miyiz? O zaman kolektif bir suçluluk duygusu, kolektif bir saldırganlık duygusu ve Freud büyük olasılıkla bu benzetmeyi yapıyor mu bilmiyorum ama Avusturya o Birinci Dünya Savaşı'nda kendi içine, kendine yönelik saldırganlık duygusu, eğilimini aslında dışarı patlattı, dışarı çevirdi ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu vardı o zaman ve Almanya ile birleşti, Prusya ile birleşti. Osmanlılar da ona katıldılar. ve bunlar dünyayı, Avrupa'yı daha doğrusu kana buladılar. Yani kaç taraf tansızladı? Avusturya'da olan şey bu. İç saldırganlığın dış saldırganlıkla değiştirilmesi ve böyle bir şey. Nüfus buna hazır. Burada savaşlarla da ilgili bir şey var. Yani bu saldırganlık duygusu kitlesel ölçekte olduğuna göre ve askeri güçler, sürekli ordular, düzenli ordular saldırganlık dürtüsünü gerektirdiklerine göre bu ikisi arasında şey kurabiliriz. Birbirini tamamlayan bir bağlantı kurabiliriz. Yani şey olması için
şizofreninin baş gösterdiği an diyebiliriz.
Paranoyanın tabii yani ya savaş işte bilinçli olarak yapılıyor, rasyonelize ediliyor. Diyor ki düşman benim toprağıma saldırdı, benim ulusal haklarımı çiğnedi ve orada sadece şey ordu şeyi kullanabiliyor. Eğer nüfusta o kolektif saldırganlık duygusu varsa o zaman o evet o duygudan yararlanıyor, o hazır. Eğer o duygu yoksa o zaman o asker savaşmaz, kaçar ya da bekler ölür yani. Orada saldırgan olması şeye bağlı, bilinçaltı durumuna bağlı.
Boşalma durumu.
Yani kuzeyli asker şeyler, Nordik askerler onlar genellikle şey, asker gibi değil. Yani bunlar savaşmaz diyorsun. Hollandalılar falan. Yani özgür insanlar ve öyle nefret yüklü insanlar değiller. Şiddet yok toplumlarında. Yurttaş toplumunda normal, yani kuramsal olarak düşünürsek yurttaş toplumunda şiddetin olmaması gerekir. Çünkü özgür birey isteklerini yerine getiren, başkalarının isteklerine saygı duyan, onları tanıyan, tanınan ve toplumla ya da başka bireylerle öyle düşmanlık ilişkisi içinde olmayan birey. Bunun şiddetle, saldırganlıkla bir şey yok, işi yok. Yani o zaman saldırganlık duygusu ve bilinçsiz saldırganlık duygusu, bilinçsiz suçluluk duygusu bunlar birlikte bulunan şeyler. Ve bilinçli, bilinçsiz suçluluk duygusu şeyde azalıyor. Toplumun özgürleşmesiyle orantılı olarak azalıyor. Yani şimdi şey, Ruanda'yı görüyorsunuz. İnsanlar yok ediyorlar. Niçin yok ediyorlar? Milliyetçilik, ne sınıf kavgası, ne hiçbir şey değil. O insanların kafalarında herhangi bir entelektüel tasarımın olması mümkün değil. Hiçbir eğitim görmemiş. Yani kulübesinde yaşıyor, saz kulübesinde yaşıyor ve orada ot yiyor, hayvan yiyor ve yani o 100 bin yıl önce yaşadığı kültürde yaşıyor. Bu insanın 1 milyon insan katledildi Ruanda'da. Bir grup öteki grubu katletti. O katil grubun kafasında herhangi bir ideolojinin olma olasılığı bile yok. Çünkü o insanların sosyalizmi, milliyetçiliği, faşizmi falan anlama şeyleri yok. Yani öyle bir yetenekleri yok ve bu katliamı yapabiliyorlar. Neden yapıyorlar? Saldırganlık doğal olarak onlarda var ve onlarda şey var mı? Baskılanmış bir şey. Yani bu kadar büyük şiddeti besleyecek bir dürtü. İçgüdüsel dürtü ya da şey, bilinçsiz dürtü, yani bilinçaltı dürtüsü. O saldırganlık şeyden mi çıkıyor acaba? Bilinçaltı ya da o şiddet ya da doğal olabilir mi? Yani doğal olarak örneğin bir hayvan aç değilse bir başka hayvana saldırıyor mu? Saldırmıyor. Evet, saldırmıyor. Açsa iyi onu yani ama bu şey değil.
Bir haksız davranıştır onun için saldırıyor.
Hayvan?
Yok şey, insan.
İlken insan neden saldırıyor? Yani o saldırı doğal değil. İnsan doğal olarak saldırmaz. Çünkü doğal yani Ruandalıların saldırmaları ya da normal aynı şey Hindistan'da şeyler yapıyor işte Hindular. Muhtemelen Müslümanlar yapmıyorlar yani o kitle katliamları çünkü belki de histerik durumlarda yapıyor olabilirler. Ama bu şeyde Slumdog Milyoner'de filmin başlarında var. Yani palolarını ellerine almışlar Müslüman mahallesine doğru Hindular şey yapıyorlar. Saldırıya girişiyorlar. Palolarla yani kılıçlarla gidiyorlar. Bugün 2009-2008 yıllarında oluyor bu. Giriyorlar, yakıyorlar şeyi, insanları kesiyorlar, doğruyorlar vesaire vesaire. Ve bunu şey olarak yapıyorlar. Yani neden yapıyorlar? Nefretle yapıyorlar.
Korku var temelinde. Evet. Karşı tarafta onları yok edeceğini.
Yani o Tutsilerin ya da Hutuların yaptığından farklı bir şey değil. Ruanda'da olandan farklı bir şey değil. Neden şiddet? Doğal değil. Yani Ruandalıların uyguladığı şiddetin güdüsü doğal değil. Çünkü doğal olarak diyoruz insan hayvan yok. Doğal hayvanın kategorisi. Doğal olmak hayvan olmak demek. Bir hayvan şiddet ancak acıktığı zaman ya da korktuğu zaman şiddet uyguluyor. Onun dışında hiçbir şey yapmıyor. Yani görüyoruz bir fil kaplumbağayı şey yapıyor, ayağıyla kenara itiyor yani ezilmesin diye. Belki gören vardır onu. Yani hayvanlar şeyler. Toksa aslan şeyde dolaşıyor o geyiklerin yanında. Geyikler tok aslandan korkmuyorlar. Yani biliyorlar ki saldırmayacak ve doğal olarak şey yok. şiddet yok yani. Daha doğrusu şey, saldırganlık anlamında bir şey yok, davranış yok. Ruandalıların davranışı şeydi, doğal değil. Ve o zaman o nereden geliyor?
Batılıların kışkırttığı söyleniyor.
Evet, düşünelim. Batılılar...
Belçikalılar. Belçikalılar.
Yani yine de kışkırtılabilmenin de şey olması gerekir, uygun olması gerekir. Zemin nedir? Yani Ruandalılarda bilinçaltı eğer şimdi... yok edicilik, nefret, orada ölüm içgüdüsü çalışmış belli. 2 milyon insan katledilmiş. Ölüm içgüdüsünün en doğrudan, en açık sergilenişlerinden birisi, provalarından birisi. Ve orada...
Neyi paylaşamıyordu onlar, ben bölümü bilmiyorum da Ruanda'da.
İşte grubu Belçikalılar mı? İşte bir batılı grup tutuyor, bir grubu tutmuyor. Ruanlar öbürleri 2 milyon kişiyi öldürüyorlar.
Evet. Yani orada...
iki... Toprağı paylaşamadılar bir şey değil mi? Onu paylaşamadıkları
noktada ne? Şimdi tamam o olayın şeyleri var, o tür kültürel faktörleri var. Kim Belçika, Fransa, Belçika ya da başka destekleyenler o daha tarihsel şeyleri de olabilir. Birbirlerine aslında o yeni doğan bir nefret değil, tarihsel bir nefret. Yani Avrupalıların etkisiyle gelmiş ya da belki de Avrupalıların etkisinden de önce olan bir nefret. Ama şey diyebiliriz, yani onların belki de ellerindeki silahlar ve özel bir durum sayıyı çok yükseltti ama bu sık sık olan ve başka grupların da uyguladıkları bir şiddet. Yani o yüzden ben Hindistan'da Hindulardan söz ettim. Ruanda'da olan şey, Hindistan'da olan şey, Kamboçya'da olan şey. Kamboçya'da o da sadece Pol Pot'un başının altından çıkan bir şey değil. Sadece Kızıl Kımerlerin yaptığı bir şey değil. Bütün bir nüfusun katıldığı bir şey. Ve orada da 1 milyon ya da 2 milyon insan katledildi ve çok büyük bir rakam. Ruanda'dan daha farklı değil Kamboçya'da olan şey. Yani orada yok edilen grubun, kurban edilen grubun da aynı saldırganlık ve şiddet eğilimine yatkın olduğunu da söyleyebiliriz. Yani belki onlar korktular, korktukları için şey yaptılar. Yani büyük olasılıkla o suçluluk duygusu onları teslim olmaya yöneltti. Ya da çünkü şey, yani bir katliamda şey olmuyor, çatışma olmuyor. Böyle bir taraf kendini kurban ediyor neredeyse, teslim ediyor ve tek taraf
şey
yok ediyor.
Savaşamıyor.
Olabilir. Hayvanda gelecek fikri yok, insanda gelecek fikri var. Evet. O andaki tehlike için değil de ileride potansiyel tehlike için yok ediyor. Kaç tarafı.
O da olabilir ama o planlı bir, o kadar 2 milyonluk ya da yani
çok
burada
100
büyük kitle var. O kitleyi o planı yüklemek de biraz kolay olmayabilir yani. Sanki şey gibi görünüyor, o anlık bir öfkeden kaynaklanıyor, şiddet, öfke, saldırganlık, geleceğe yönelik.
Çok anlık da değil mi
yani? Yani faktörler orada ikinci planda kalıyor gibi görünüyor. Yani benim, eğer şimdi bütün
yani
bunlar...
Yani gücü ele geçirmek için asıl problem o, gücü kim eline geçirmek için?
Ama yok eden, yok ettiği zaman gücü kimin üzerinde uygulayacak?
İşte tabii diğer kalan...
Yani burada kör bir yok etme şeyi var. Savaşta... Bu dediğim teori, savaşın teorisi. Yani savaşta amaç yok etmek değil, istenci kırmak.
Tabii.
Bir devlet, öteki devletin istencini kırdığı zaman savaş bitiyor. Oturuyorlar, anlaşma yapıyorlar. Diyorlar ki ben bu toprağı alıyorum senden. Orada amaç yok etme değil. Burada, Ruanda'da
ya da Kamboçya'da olan şey amaçsız bir yok etme. Yani
doğru,
ne bileyim, geleceğe yönelik spekülasyon var.
Ruh sağlığı bozukluğu var yani orada. O,
tamam.
Değil mi? Tıbbi olarak onun orada
evet,
açıklamaları
gerekiyor. Evet, şeydi. Paranoya zaten sağlıksızlık. Yani evet. Hastalık durumu.
O zaman toplumsal melankolinin boşalımı olmuyor mu?
Eğlence gibi görünüyor.
Az faktörü var.
Evet, öldürmekten zevk mi alıyorlar?
Evet. Yani onu buraya bağlamak gerekir. Çünkü haz ilkesinin ötesi ve bu şey ego ve it, haz ilkesini bağlamak kolay değil. Yani buraya haz ilkesini nasıl bağlayacağız? Sadizm şeklinde bağlanabilir. Ve banda durumunda o ciddi olarak bağlanmalı. Şu var, eğer temelde bir şey varsa, saldırganlık ve yok...
Enteresan tarafı, yani adam sıfat olarak ne
şey... Şimdi eğer temelde bir saldırganlık duygusu varsa, suçluluk, bilinçsiz bir suçluluk duygusu, bilinçsiz bir saldırganlık duygusu varsa, özel olan şey bu. Bunun rasyonalize edilmesi, buna entelektüel biçimler bulunması, gerekçeler bulunması kolay. Yani önemli olan o şeyin olması. Siz, şimdi bir insanda saldırganlık duygusu varsa, ona diyebilirsiniz, karşısındaki insan Müslüman, Hindu ise o kişi, bak işte Müslüman, bu senin düşmanın. Ya da o insan şeyse, faşistse, işte bu karşısındaki komünist. Ya da komünistse bu karşısındaki faşist. Yani ona hedef göstermek, düşman göstermek kolay. O hedefin, yani orada eylemin güdüsü şey değil. Çünkü bir faşistin, komünisti öldürmesi diye bir şey yok. Kural, bağlantı yok. Yani faşist komünisti öldürür diye bir yasa yok. Ama öldürüyorlar. Niye öldürüyorlar? Korkma. Orada bilinçli... Şimdi şeye dönelim, 70'lerdeki Türkiye'ye dönelim. Burada şeyler öldürüyorlardı. Sağcılar ve solcular. İki taraflı birbirlerini öldürüyorlardı. Ya da işkence yapıyorlardı. Orada... aslında o çocukları birbirlerinden ayıran çok büyük bir uçurum yoktu. Hemen hemen sınıfsal olarak aynı yerden geliyorlardı. Olarak
sağcı öldü aynı silahtan, öldükten sonra solcu öldü. Bizimki daha bir enteresan.
Aynı silahtan.
Aynı öyle. Silahtan.
Evet.
Yani demek ki bir manipülasyon vardı orada.
Var ama orada önemli olan şey o gençlerin birbirlerini kırmaya, vurmaya, yok etmeye hazır olmaları, istekli olmaları.
İlk kıvılcım hadi, atınca
orada haz ilkesi bile, sadistik bir şey bile var, yan bile var. Çünkü gönüllüydüler. Yani silahlanma, eyleme çıkma falan bütün bunlar şey gibi böyle kimse kimseyi zorlamıyordu. Manipülasyon vardı ama manipülasyon bir dereceye kadar. Manipülasyona gerek bile yoktu bir bakıma. Yani orada...
Öyle olması gerektiğine inanmış.
Yani o kurgulanıyordu. Tabii ondan sonra da düşmanı yaratınca evet. Düşmana kaçmak zorunda kalıyordu insanlar. Yani kurgunun üzerinde.
Evet. Ama saldırganlık hazır mıydı? Ya da o eğilim var mıydı?
Altyapısı var mıydı?
Ama
eğer şey varsa suçluluk duygusu saldırganlık.
68 kuşağında yoktu saldırganlık da.
Sonradan 70'lerde.
Olabilir yani o zaman silah yok.
1968 yılındaki Bugün gazetesini hatırlıyorum. Büyük puntolarla tek başlık atmıştı. Mehmet Şevki Ege çıkartıyordu.
Evet.
Ey Müslümanlar cihat vakti yaklaştı. Bir komünist öldürmek 87 ibadete bedeldir.
Gazete mi?
Gazete manşeti.
Gazete Mehmet Şevki Ege çıkartıyordu.
Tabii öyleydi. Aman tanrım.
68'de mi?
68'in ilkbaharı falan gibi öyle anımsıyorum.
Doğrudur.
Yani iki taraf da bu şekilde manipüle ediyordu taraftarlar.
Bunlar öldürmek cihat hala bile şey yani. 68'de... Cihat için öldürecek
mi? Evet.
Ama sırf saldırganlık içgüdüsü değil, aynı zamanda bilinç düzeye eleştirel düşünce yoksunluğuyla da açıklayabiliriz onu. Yani ne yaptı?
Tarafta devrim için tabii. Savaşmayana sosyalist denmez. Şeyini işliyordu, yani savaşı evet. Taraftarlarını savaşmaya yönlendiriyordu.
Tabii şiddete. Evet.
Bu aynen şiddete.
Yani cihat kavramı bir kere zaten başlı başına işi bitiriyor.
Cihat kavramında açıkça şiddet var. Ama devrim kavramında da açıkça şiddet var. Evet. Çünkü özellikle şeyden hatırlıyoruz 70'lerde şeyler, şiddeti reddedenler revizyonist olarak suçlanıyordu.
Doğru.
Yani seçim yoluyla devleti yani. Değiştirme ya da seçim yoluyla devrim mi düşünenler TKP'liler galiba o zaman şeydi.
orada. Onlar
tipliler.
Tipliler, evet. Onlar egzist olarak, yani şey, hain olarak görülüyordu. Onlar şey, işte sınıfın davasına zarar veriyorlar ya da ihanet ediyorlardı. Şey var, o
yanlış bir şey var.
O psikolojik zaman. O psikolojik durumda şey de yok. Nötrallik, nötralitet, nötralitet yani bir şey ya dost ya düşman. Ya şey var. O psikolojik durum şeyi önceliyor, entelektüel durumu önceliyor. Yani bir gencin sağcı mı solcu mu olacağı rastlantısal. Ama eğer şey varsa onda bir saldırganlık eğilimi varsa ya da suçluluk duygusu varsa onun ideolojiye yöneleceği kesin. Hangi yanda olursa olsun mutlaka bir ideolojiye kendine bırakacak. O hangisinin olacağı olumsal ama şiddet içeren bir örgüte ya da şiddetten yana bir örgüte gireceği kesin. Çünkü o dönemde şey de futbol falan da ikinci plana çekiliyor. Şimdi bugün
de çok şiddet var yani bireysel bugün, şiddet var birbirine öldürme şey yapmak
evet.
Da aynı şekilde.
Ama bunlar adi suç kitlesel ölçekte değil.
Zamanla hale gelecek şimdi bu şiddet yayıldığı takdirde.
Yani o saldırganlığı şeyler boşaltıyor, futbol sahaları boşaltıyor. Bir şekilde örneğin Türkiye'de gençler şeyde eylemlerde kendilerini boşaltırken muhtemelen aynı dönemde Portekiz'de ve İspanya'da gençler, aynı gençler futbol sahalarında bağırıyorlar, çağırıyorlardı ve orada deşarj oluyorlardı. Yani o saldırganlık libido orada kendini boşaltabiliyor.
Ama ideolojiye sırf saldırganlık için sokuldular demek biraz haksızlık değil mi? Hiç saldırganlık yapmadı ama o evet. Fikirler bütünü için yanında durdu, içinde bulundu.
Böyle diyoruz yani, ideolojide düşünce şeyi izliyor, psikolojiyi izliyor, yani tutkuları izliyor, tutkular önden gidiyor. Saldırganlık eğilimi, şiddet eğilimi, bunlar şeyden gidiyor. Düşman, yani daha net olarak şu, düşman yaratma gereksinimi, psikolojik olarak düşman yaratma gereksinimi şeyi önceliyor. Kuramsal yanı, ideolojinin kuramsal formülasyonunu önceliyor. Yani bu... Ne oldu? Mola vereceğiz, evet. O zaman şimdi psikanalizi bu sene tamam. Burada bırakalım. Yani seni... 7.30'da başlayalım. Yani 5.30'da değil, 7.30'da. Yine burası herhalde açık olacak. Ve... yani bu...
7.30'da başlayacağız değil mi hocam? Haftaya 7.30'da başlayacağız.
Tamam. Şey ne, tarih mi yapacağız?
Tarihe devam edeceğiz.